Ayrım 20.
Çünkü sakinlerini her zaman yeni roller icat etmeye teşvik etmiştir. Grand Dictionary Larousse'da 1874'te belirtildiği üzere Paris'in yüksek kültürü, ırkların sürekli birbirleriyle karışmasının ve çok renkliliğinin ürünüydü. Bugün de her 4 Parisliden yalnız biri Paris doğumludur. Charlotte'un kız kardeşi senatoda çalıştığı için onunla birlikte yaşaması ailesi tarafından uygun ve saygıdeğer bulunmuş. Gel gelelim Paris'te sadece üniversiteye gidip Rusça, Almanca ve İngilizce öğrenmekle kalmamış, aynı zamanda bir tiyatro okuluna devam etmiş Charlotte. Böylece reklamcılık, tiyatro ve televizyon üzerine birer diploma edinmiş. Ne kadar yeteneğim var, ortalama bir oyuncu mu olacağım yoksa mükemmel mi, bunu hala bilmiyorum. Tecrübemi artırmadıkça da bilemeyeceğim. Gereken her şeyi içimde taşıdığımı hissediyorum. Ama bunları dışarı çıkarıp çıkaramayacağım sadece bana bağlı değil. Yeteneğimin başkaları tarafından teslim edilmesi gerekiyor. Bu da bir ölçüde şansa kalmış bir şey. Nitekim ilk işini de şans eseri bulmuş. Seçmelere katılan bir arkadaşına eşlik ettiği bir gün yönetmen onu seçmiş. Hem de role aday olmadığı ve arkalara geçip oturduğu halde. Şans hayatımda hep çok belirleyici olmuştur. Sadece öğrencilik hayatında değil, erkeklerle ilişkilerinde de ikili bir yaşamı olmuş. Onlarla hem karı hem koca rolünü oynaması gerekmiş. Birlikte yaşadığı ilk erkek kendi kariyeri tepe taklak giderken Charlotte'unkinin yükseliyor olmasına tahammül edemeyen bir aktörmüş. Kazançlarını paylaşmaları gerektiğini söylemiş ona. Burada kastedilen Charlotte'un kazancıymış. İş bulmak için daha çok çaba harcaması koşuluyla kabul etmiş Charlotte. Ancak adam onun parasıyla geçinmeyi giderek alışkanlık haline getirmiş. Sanki sadece onun çalışıyor olması çok doğalmış gibi. Charlotte'un kazandığı parayı savurganca harcıyormuş. Hiçbir lüksünden geri kalmıyor, onun kredi kartlarını kullanıyor, banka hesabını eksiye geçiriyormuş. Sonunda gözlerim açıldı ve onu sevmekten vazgeçtim. "Ben gidiyorum, seni artık sevmiyorum." dediğinde adam intihar tehditleri savurmuş. Ve 6. kattaki korkulukların üzerine tırmanıp Charlotte onu terk etmeyeceğine söz verene kadar inmemiş. Charlotte iş için 3 ay uzaklaştığı bir dönemde en sonunda onu bırakacak cesareti toplamış. Bensiz yaşayamayacağını söyleyerek boğazıma sarıldı. Bağırmaya başladım. Neyse ki duyanlar oldu da gelip beni kurtardılar. Aradan geçen 4 yılda adam bambaşka biri olmuş. Bir arada kaldığımız sürece kendisini ataletten kurtaramayacağını, ayrılmamızın ona iyi geleceğini hep söyledim. Kendi savaşını vermesi gerekiyordu. Sonuçta dediğim çıktı. İkinci sevgilisini seçerken daha dikkatli davranmış. Bu seferki bir tıp öğrencisiymiş. Başka bir şehirde yaşıyormuş ve başka bir dünyaya aitmiş. Tipik bir çift hayatının içine çekilmek istemiyordum. Ama o Charlotte'a caka satmaya, onu koşullar izin verdikçe çalışan bir eş gibi davranmaya zorlamakta kararlıymış. İşimin benim için nasıl bir tutku olduğunu anlayamadı. Dalga boylarımız ayrıydı. Her gün televizyonda görünüyor olması, sokakta insanların onu tebrik etmeleri, gazetelerde kendisiyle ilgili makaleler yayınlanması burnunu büyütmemiş, onu olgunlaştırmış. Televizyon programındaki partneri Emmanuel Batella, daha sonra o da Taverner'in Hep Şu Saçmalıklar adlı filminde rol almış, Charlotte'un en yakın, en vazgeçilmez arkadaşı olmuş. İlişkileri tıpkı bir aşk ilişkisi gibi seks içermese de bir çiftinki kadar güçlü. Demek ki erkeklerle ilişkilerde de seksten çok daha fazlası gerekiyor diye düşünüyorum. Charlotte'da bulunmayan her şey Emmanuel'de var. Ana babası tarafından terk edilmiş, zorlu bir çocukluk döneminin ve boşanmayla sonuçlanan bir evliliğin izlerini taşıyor. Kendisini çirkin ve yavan bulmakta kararlı. Emmanuel, Charlotte'un yüzeysel neşesinin arkasında yatanı görmüş, şen şakrak görüntüsünün ardındaki çekingenliği ve endişeyi yakalamış. "Senin maskeni düşüreceğim," demiş ona. Karşılığında Charlotte ruhi takıntılarıyla savaşması için ona destek veriyor. İki kız kardeş kadar yakınız birbirimize. Charlotte inançlı bir Katolik ama Emmanuel'in etkisi altında dinsel hayatı da ikilik kazanmış. Emmanuel hem Budist hem Katolik. Charlotte çok küçük yaşlardan beri daha önce de yaşamış olduğuna inanmış. Tarih kitaplarını okumak sanki içinden geçtiği bir geçmişi hatırlamak gibiymiş. Ayrıntı vermek gerekirse 14. Louis'nin sarayında bir kurtizan olarak yaşamış olduğuna inanıyor. Mozart'ın 5 yaşında besteler yapabilmesi için içinde başka birinin ruhunu taşıyor olması gerekirdi. Küçükken geçmiş hayatlarımdan birinde belki de bir sinektim diye düşünürdüm. Çünkü sinek olmak çok berbat bir şey olsa gerek. Oyunculuk için ihtiyaç duyduğu esini tek bir hayatta edindiği deneyimlerden almıyor. Hayatının önceden kararlaştırılmış olduğu anlamına mı geliyor bu? Hepimiz dünyaya bir amaç için geliyoruz. Yerine getirmemiz gereken bir görev ve bize bağışlanmış, geliştirebileceğimiz niteliklerimiz var. Charlotte, batıl inançlar konusunda hem de çok hassas olduğunu itirazsız kabul ediyor. Ama buna batıl inanç değil de sezgisellik demeyi tercih ediyor. Ayrıca duru görüye bütün kalbiyle inandığını da ekliyor. Çok zaman önce bir medyum onun hakkında sonradan doğru çıkan öngörülerde bulunmuş. Daha yakınlarda başka bir medyum özel hayatıyla ilgili kimsenin bilmediği ayrıntılardan söz ederek onu hayrete düşürmüş. Bizim anlayamadığımız şeyler gördüklerine kesinlikle inanıyorum. Bu medyumun kehaneti hayatına girecek erkeğin kendisinden çok yaşlı biri olacağıymış. Bertrand Tavernier kendisinden 20 yaş büyük ve Charlotte bugün onunla yaşıyor. Tavernier bugüne kadar Katolik Kilisesi'ne çatmadığı tek bir film yapmamış ama Charlotte inançları hakkında onunla konuşuyor ve o da hiç lafa karışmadan dinliyor. Önceleri Charlotte dua etmek için kiliseye gittiğinde dışarıda bekliyormuş. Ama babasının ölümünden sonra bir keresinde o da bir mum yakmış ve Charlotte'un yanı başında dua etmiş. Babasıyla birlikte çok yakınlarmış. Asla konuşmadıkları konulardan biri de bu. Yine de bu ilişki yürüyor. Çünkü Charlotte kendisini Tavernier'ın eşiti olarak görüyor. Kendisinden kat kat meşhur olsa bile. Bazı insanlar ya Charlotte kendine bir baba arıyor ya da Tavernier onu ezip geçecek diye düşünüyorlarmış. Ama bunlar doğru değil. Sırf önemsiz bir oyuncu olduğum için hiç de ezildiğimi hissetmiyorum. Genellikle ben ondan daha güçlüyüm. Onun zayıf olduğu noktalarda ben kendimi sağlam hissediyorum. Charlotte ona hayatında eksik olanı veriyor. Charlotte'un açıklığı onun kapalılığını dengeliyor. Tavernier ona çok şey borçlu olduğunu söylüyor. Eşitliğe dayandığı için ilişkimizde bir denge var. Cole O'Hagan'da boşandıktan sonra tanıştığı kadınlardan hiçbiri onu şöhretli, kendilerinin şöhretsiz olduğu gerçeğini kabullenememişler. Charlotte, gezici bir tiyatro grubundan 3 aylık iş teklifi aldığında Tavernier ilişkilerinin zarar göreceğini düşünerek kaygılanmış ama o kendi kariyerini kendi elleriyle kurmakta kararlıymış. 3 ay boyunca her gün telefonlaşmışlar. Ayrı kalmak birbirlerinin değerini anlamalarını sağlamış. İki ayrı yaşam sürmek birbirinize söyleyecek iki misli sözünüz olması demek. Oyuncuların fazla karmaşık olmaktan yakınma hakları yoktur. Karmaşık kişiliklere sahip olmak, hayal güçlerini ayakta tutmak onlar için neredeyse bir görevdir. Oyunculuk diyor Charlotte Cady, gıdanızı yaşamın çeşitliliğinden sağlamaktır. Kendini önemli bir kamusal görevi olan ve hükümetlerin sorunlarından bahsederken son derece zekice yorumlar yapmasına karşılık sıra özel hayata geldiğinde söyleyecek pek bir şey bulamayarak güvensizleşen ablasıyla karşılaştırıyor. Yönetim dünyası kendini mahrem duyguların dünyasından yüksek duvarlarla ayırmaya çalışıyor. İnsanlara ne tür özgürlükler bağışlanması gerektiğine ilişkin yasalar çıkarmak elbette önemli. Ancak özgürlüğün anlamını keşfetmek bundan apayrı bir şey. Korkuya en iyi gelen ilaç merak olmuştur. Ama merakın herhangi bir biçimi değil. İnsanın işine, bir iki hobiye ve bir iki kişiye ilgi duyması evrende ihmal edilmiş sayısız kara delik bırakır. Yeni doğan her bebekle birlikte merak ışıltıları saçan yeni bir deniz feneri belirir ve dünya yeniden ilgi çekici görünmeye başlar. Dünyamız geçen sene 78 milyon yeni deniz fenerine merhaba dedi. Ama bundan 20, 30 ya da 40 yıl sonra acaba kaç tanesi ışığını yitirmiş olacak? Tarihte pek az insan çocuklukta kendilerine bağlanan umutları haklı çıkarabilmiş veya yeteneklerinin küçük bir parçasından fazlasını kullanabilmiştir. İnsanlar merakı kendilerinden uzak tutmak için her zaman at gözlükleri takmış, çevrelerine duvarlar örmüşlerdir. Bağımsızlıklarını ilan etmek isteyenler her zaman merakın kapısına yığılan engelleri yok etmek için savaşmak zorunda kalmışlardır. Herhangi bir şeye ilgi duyabilmek özgürlüğün ilk koşullarından biri ise eğer, özgürlük hiç kuşkusuz dalından koparılmayı bekleyen bir meyve değildir. Meraklı bir insan olmanın önündeki ilk engel, bunun tehlikeli olduğunu ileri süren gelenektir. Mitolojiler fazla meraklı olanların uğradığı ilahi cezalarla doludur. Kitab-ı Mukaddes der ki, her kim ki bilgeliğini artırır, o kimsenin ıstırabı artacaktır. Sirak kitabı 1.18. Çağdaş Avrupa'nın kendine kahraman olarak seçtiği, her türlü dogmanın ve savaşın karşısında olan gayrimeşru bir ilişkinin ürünü güler yüzlü kozmopolit Rotterdamlı Erasmus 1466-1536 bile merakın yalnız seçkin zümreye has bir özellik olması ve vıdı vıdıcı kadınlara sirayet etmesine izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu. İlk merak hakları bildirgesini Descartes 1596-1650 hazırladı. Descartes, iç huzuruna kavuşmak için durmadan ev değiştiren, şehirden şehire, ülkeden ülkeye taşınan son derece huzursuz bir adamdı. Ama bir yandan da yatakta yatarak geçirdiği saatlerden aldığı zevke derinden tutkundu. Nazik sağlık durumu nedeniyle öğretmenleri tarafından kendisine bağışlanmış olan geç kalma imtiyazını bir alışkanlık haline getirerek ömür boyu sürdürmüştü. Ona göre yatak düşünmek için en uygun yerdi. Bu alışkanlığı düşünmeyi insan olmanın en vazgeçilmez parçası haline getirmesinde ona yardımcı oldu. Merakın her insanda mevcut olduğu, hiçbir şeyin bunu engelleyemeyeceği ve bilgiyle birlikte merakın kaçınılmaz olarak şiddetlendiği gibi ortodoksluktan tamamen uzak tarihi bir iddiada bulundu. Montaigne 1533-1592 merakı gündelik hayatta kullanıma sokmanın yollarını açıklamıştı. Okuyucularını sıradan şeylerin gizemini araştırmaya teşvik ediyor ve seyahat ederken tanımadıkları havayı içlerine çekmekten korkmamalarını salık veriyordu. Thomas Hobbes'a göre 1588-1679 merak zihinsel şehvet demekti. Bedensel şehvetin kısa süreli coşkusundan farkı kendinizi ona ne kadar kaptırırsanız sizi o ölçüde esir almasıydı. Ne var ki insanların pek çoğu meraka temkinle yaklaşmayı sürdürdü. 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde bile saf bilimsel araştırma biçimindeki katışıksız merak gereksiz bir lüks olarak görülüyor, iş adamları uygulamalı bilimler dışındaki herhangi bir şeye maddi destek sağlamaya nadiren yanaşıyordu. Uygulamalı bilimler kitlelere yarar sağlıyordu. Gerisi fuzuli meraktan ibaretti. 1950'lerde bile kadınlar araştırmacı bilim adamlarını koca olarak makbul bulmuyordu. Sadece paraya aldırış etmediklerinden değil, herkesinkine benzer zevkleri ve ilgileri bulunan normal tipler olmadıkları için. Örümceğin tarihi, merakın bu savaşta galip gelmekten henüz çok uzak olduğunu gösterir. Örümcek, 250 milyon yıldır dünya yüzünde var olmasına rağmen bugüne kadar değişmeden kalmış ender yaratıklardandır. Ancak onun 6 gözüne ve 8 bacağına alışmak için istemedikleri kadar zaman bulmuş oldukları halde insanlar hala bu özelliklerin örümcek için doğurduğu güçlüklerle ilgilenmezler. İnsan bu konuya merak duymamak için elinden geleni yapmıştır. En başta örümceğe tapınmayı seçmişti. Afrikalılar ve İnkalar arasında örümcek, yıldızların yaratıcısı olan ve ilahi kudretle ölümlüler arasındaki alışverişi sağlayan bir tanrı sayılırdı. Hintliler yaratıcı bir yaklaşımla onu özgürlüğün sembolü yapmışlardır. Çünkü örümcek yerden kendi kendine yükselebilen tek yaratıktı. Sibirya, Vietnam ve Kolombiya'da örümceğin ölü ruhları cennete taşıdığına inanılırdı. Buna karşılık Yahudi peygamberler ona cephe aldılar. Eyüp peygamber ördüğü ağı fazla dayanıksız bulmuş, İshak peygamber zehirinden hoşlanmamıştı. Örümceğe duyulan nefret 15. yüzyılda paniğe dönüştü. Görüntüsü bile İtalyanları çıldırtmaya yetiyordu. O günden beri insanlığın büyük bölümü ne örümceklerin nasıl yaşadığını öğrenme hevesi duydu ne de asalakları dengede tutarak kendi varoluşlarına hiç takdir görmeden nasıl katkıda bulunduğunu bilmek istedi. Özgürlüğe bunca değer verilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bile kadınların %70'i örümcek karşısında kapıldıkları korkuyu üstlerinden atmayı başaramadı. Eğer örümcek de arı gibi ehlileştirilmiş olsaydı, ki neredeyse yapılıyordu bu, her şey farklı olabilirdi. Bir Fransız örümcek ipeğinden çorap ve eldiven örmüştü. Bir başkası yapay kuluçka aletlerinin mucidi olan römor örümcek üretimine kalkıştı. Fakat çok pahalıya mal olduğu için vazgeçti. Çünkü örümceklerin birbirlerine tahammülsüzlüğü her birinin ayrı bir kafeste tutulmasını gerektiriyordu. Dişi örümceğin gerçekten de spermi 18 aya kadar saklayabildiği için erkeksiz yaşayabilmek gibi bir yeteneği vardır. Bu yüzden görevini yerine getirdikten sonra erkeğini yeme alışkanlığındadır. Ama bu durum insanın ne dişisi ne de erkeğinde kayda değer bir merak uyandırdı. Römor, böceklerin örümceğin bir böcek türü olarak algılanması yanlış olmakla birlikte ansiklopedilerde söze edilmeye değmez bulundukları liberal Diderot'un bile bu hükme sadık kaldığı bir dönemde yaşamıştı. Victor Hugo'yu örümceğin imdadına koşmaya yönelten merakı değil kalbinin yumuşaklığıydı. Örümceği ve ısırgan otunu seviyorum demişti Hugo. Çünkü herkes onlardan nefret ediyor. Hayvanlara merak duyabilmeleri için insanların önce onlar hakkında uydurdukları korkutucu mitlerden kurtulmaları, Kalu Bela'dan beri onlara karşı yürüttükleri savaşa son vermeleri ve hepsinden önemlisi yaşayan tüm varlıkların yalnız ve yalnız insan soyuna hizmet etmek için var olduğu kuruntusundan vazgeçmeleri gerekmiştir. Bunun anlamı kendilerini başka her şeyden daha ilgi çekici bulmaktan vazgeçmeleri demekti. Hayvanlara zalimce davranılmaması gerektiği düşüncesi ancak o zaman gelişebildi. Her ne kadar acımasızlıktan habersiz değilseler de çocukların ve çocukluklarını unutmayanların bu düşüncenin ortaya çıkmasında oynadıkları rol gözden kaçmıştır. Parislilerin sıçanlara tepkisini ölçen bir araştırma, yetişkinlerin %80'inin, çocukların ise sadece %6'sının sıçandan korktuğunu gösteriyordu. Belki de artık merakın yükselişi ve düşüşüne daha fazla merak duymanın zamanı gelmiştir. Hiçbir şey, bir nesneye ya da bir kişiye, ön yargılı düşüncelerin ağına düşmeksizin merak duymaktan daha zor olmamıştır. Bazen görünüşü engelleyen bu perde kaldırılmış, perdeyi kaldıranlara da dahi denmiştir. Neyse ki bu iş sıradan ölümlülerin de öğrenebileceği bir sıklıkta gerçekleştirildi. İnsanların çözmeye çalıştığı ilk bilmecelerden biri kalplerinin aralıksız çarpmasının ne anlama geldiği olmuştu. Kısa süre içinde insanlar aptal olmadıklarını kanıtladılar. Milattan önce 2000 senesine gelindiğinde kalbin kanın vücutta dolaşımını sağlayan pompa olduğu anlaşılmıştı. Ama bu gerçeğe bir tek Çinliler vakıf olmuştu. Sarı İmparator'un hekimlik kitabı kalp atışının 28 farklı çeşidini tanımlayacak kadar titiz gözlemlere dayanıyordu. Mamafih bu bilgiler geleneksel Çin tıbbının çapraşık girdi çıktısı içine sarmanlanmış olarak halkın merakına kapalı kaldı. İnsanlar her ne kadar aptal değillerse de genellikle eski fikirlere karşı inatçı bir bağlılık sergilemişlerdir. Sadece bildik olmayana duydukları korku yüzünden değil, eski fikirler aynı zamanda birer düşünce sisteminin parçası olduğu için. Bir örümcek ağına benziyordu bunlar. Her bir parçası geriye kalan bütünü destekliyor ve bir kez içine düştüğünüzde kurtulmanız mümkün olmuyordu. Çin'de yapılan bu keşif, başka örümcek ağlarına yakalanmış bulunan ve kalbin işlevine ilişkin uydurma hikayelere inanmayı sürdüren diğer ülkelerde hemen hiç dikkate alınmamıştı. Ta milattan sonra 17. yüzyıla kadar. El Nafis adında Kahireli bir bilgin, ölümü milattan sonra 1288, sonradan Latince'ye çevrilen bir kitapta bu keşfe yer verdiyse de o dönemde buna kulak vermeye hazırlıklı olanlar yok denecek kadar azdı. Hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar Galenos'un milattan sonra 130-200 ördüğü örümcek ağına takılı kalmayı tercih ettiler. Eğitimini İskenderiye'de tamamladıktan sonra Anadolu'daki bir gladyatör okulunda hekimlik yapan Galenos, kalbin bir pompa olmayıp bir çeşit şömine olduğunu ve vücut için ısı ürettiğini ileri sürüyordu. Yazdığı ders kitapları yaklaşık 1000 yıl süreyle Doğu ve Batı'nın tüm hekimleri tarafından hatmedilmişti. Ve bu hekimlerin hastalarında gördükleri hiçbir şey onları başka bir açıklama aramaya itmedi. Bunun nedeni Galenos'un düşüncelerinin uyumlu bir bütün oluşturmasıydı. Aynı zamanda felsefe eğitimi almış olan Galenos, hekimlere yalnız insan vücuduna ne gözle bakacaklarını, gıda, gelişme ve sağlıkla ilgili tavsiyelerde tutarlılığı nasıl sağlayacaklarını değil, birer insan ve hekim olarak nasıl davranmaları gerektiğini de öğretiyordu. Esasen Galenos, örnek bir hekimin nasıl olması gerektiğini insanlara göstermeye baş koymuştu. Öğrencilerinden ve hastalarından asla para almıyor, hekimliği insanlık aşkı için yaptığını, gecelerinin çoğunu sadece hasta insanlar uğruna değil, aynı zamanda bilimin cazibesi nedeniyle ayakta geçirdiğini söylüyordu. Alçak gönüllü bir hayat sürüyordu. Yalnız iki kat elbisesi, iki takım kapkacağı ve iki kölesi vardı. Bu fedakar tutumu benimseyen çok fazla hekim çıkmadı elbette. Ama ihtiyaç duydukları bu ideali sahiplenip yücelttiler. Kendilerine olan saygıları Galenos'un öğretileriyle iç içe geçti. Galenos her ne kadar eski kitaplara kölece bir inançla bağlanmamak gerektiğini söylemişse de kendi yanılgıları uzun süre ayakta kaldı. Öğrencileri onu daha dikkatli dinlemiş olsalar da eğer onun fikirleri yüzünden oldukları yere mıhlanıp kalmaları gerekmeyecekti. Galenos yavaş hareket ettiği için kimi insanların kendisine güldüğünü, onu fazla şüpheci bulduklarını söylüyordu. Gerçekten de şüpheciydi Galenos ve bunu başkalarına da öneriyordu. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Bir mucize mi dersiniz? İlahi bir esinlenme mi? Yoksa bir taşkınlık anının sonucu mu? Sebebi her neyse artık, kendimi bildim bileli çoğunluğun görüşünden nefret etmiş, gerçeği ve bilgiyi özlemiş, dünyada bir insanın bundan daha asil ve daha ilahi bir şeye sahip olamayacağına inanmışımdır. Cesur olmak ve hakikati aramak zorundayız. Onu ele geçirmeyi başaramasak bile en azından ona biraz daha yaklaşmış oluruz. Kendi aklını kullanmaya gayret eden herkes ördüğü örümcek ağlarının zayıf ve kusurlu olduğunu bilir. Ama başka birinin yolundan gitmekle yetinen ve başkalarının örümcek ağlarına takılanlar bu zayıflığı unuturlar. Sağlam ve güvenilir bir zemin keşfettiklerini düşünürler. Bu yüzdendir ki başlangıçta yalnız birer varsayım olarak tasarlanmış düşüncelerin başkaları tarafından ödünç alınması onları katılaştırıp fosil haline getirir. İdeolojiler dogmaya dönüşür ve rüzgar gibi özgürce esmesi gereken merak aniden durağanlaşır. Ama bunun böyle olması gerekmez. Merak eninde sonunda özgürlüğünü yitirmeye yazgılı değildir. Kalbi inceleyerek nasıl bir iş yaptığına bakacak kadar merak sahibi birkaç bilim adamı çıkmışsa da bu kişiler sımsıkı örülmüş bir düşünceler ağından kaçmanın ne kadar zor olduğunu keşfetmişlerdir. Örneğin Brükselli Andreas Vesalius 1514-1564 hayatını insan anatomisini araştırmaya adamış, kendi aklıyla düşünmeye kararlı bir bilim adamıydı. Lovignon, Paris, Bologna ve Padova üniversitelerinde uzun yıllar geçirmiş olmasına rağmen öğrenimini öğretmensiz tamamladığını ileri sürerek övünürdü. İdam edilmiş suçluların kuşlar tarafından yarı yarıya didiklenmiş cesetlerini bulmak için yol kenarlarını eşeler, karanlık basınca incelemek üzere onları parça parça evine taşırdı. Paris'teki günahsızlar mezarlığında civardaki bir sürü yırtıcı köpek nedeniyle ciddi bir tehlike altında bulunmasına rağmen eskimiş kemikleri evirip çevirip saatler geçirirdi. Öğrencileri ona tapıyordu. Çünkü kadavraların teşrih edilmesini asistanlara bırakmıyor, bu işi kendisi yapıyordu. Sevgili bilim yoldaşlarım dediği öğrencilerini o kadar coşturmuştur ki bir keresinde onun için bir keşişin güzeller güzeli sevgilisinin cesedini çalmışlardı. Defin töreninin hemen ardından cesedi mezardan çıkarıp almış, tanınmaz hale getirmek için derisini tamamen yüzdükten sonra teşrih için üstadlarına sunmuşlardı. Vesalius'un makaralı sistemlerle askıya aldığı kadavraları teşrih etmesi dayanılmaz kokuya rağmen muhteşem bir teatral gösteriydi. Bunlardan birine katılan bir yargıç gördüklerinden o kadar etkilenmişti ki suçluların cesetlerinin profesör tarafından kullanılabilmesini sağlamış, hatta bazen onun isteği üzerine idamları ertelemişti. Vesalius, Galenos'un insan anatomisine ilişkin tanımlarının büyük ölçüde hatalı olduğunu gösterdi. Galenos'un tanımları köpek ve maymun başta olmak üzere hayvan bedenleri üzerindeki çalışmalarından çıkardığı sonuçlara dayanıyordu. Vesalius, bir maymun iskeletiyle bir Fransız rahibin kemiklerinden oluşturulmuş bir insan iskeletini yan yana koyarak farklılıkları kesin biçimde gösterdi. Ayrıca İnsan Vücudunun Yapısı adlı 8 ciltlik son derece güzel bir kitap hazırladı. Tiziano'nun öğrencileri tarafından çizilmiş, insan vücudunu çarpıcı pozlarda gösteren resimlerle süslüydü bu kitap. Ne var ki pek çok kimse ona inanmayı reddetti. Eğer Galenos haksız gibi görünüyorsa, dediler, ya kitaplarının çevresinde yapılan bir hata yüzündendir ya da insan türünün onun devrinden bu yana geçirdiği yozlaşma neden olmuştur buna. Vesalius'un kendisi de Galenos'un örümcek ağından kurtulmayı başaramadı. Kendi gözüyle hala göremediği ama Galenos var olduğunu söylediği için varlığına kendisini inandırdığı şeyler vardı. Galenos'un kalp tarafından üretildiğini iddia ettiği görülmez isli buharları bir türlü kafasından atamamış, kan dolaşımını da fark edememişti.